Ayrım 15, Bir Fahişenin Anıları, Francesco Patrizio, sayfa 221, bölüm 28. Yağmur ağır ağır yağıyordu, zaman ateşkes zamanıydı ve acım onunla birlikte azalıp çoğalıyordu. Sıcak bir yün şal gibi yağmurun beni saran sarmalları altında dolaşmaya çıkıyordum. Her yan sakindi, hiç gürültü yoktu. Ağır tüller her yanı sarsmıştı ve hiç kimse konuşmuyordu. Sokaklardaki adımlarımız sessizdi. Sunakların üzerine eğilmiş Kassandra sessizdi. Bedenin iki yanında yavaşça sallanan elleri ve gözlerindeki sıra dışı sükunetle aynı sessizdi. Surların dışında hiçbir şey olmuyordu. Zamanın kıvrımında tuzağa düşmüş bir halde bekliyorduk. Bizi sarsmak için depremler bile gelmiyordu. Her şey söylenmişti. Kazananlar ölüler ve bizi kurtarmaya kimse gelmeyecekti. Andromache eve dönmemiş, burada Troya'da kalmıştı. Başındaki siyah tülüyle meşruiyasını tutuyordu. Paris beni bir daha aramamıştı. Tükenmiş bir kedi gibi kendini bir odadan diğerine sürüklüyor ve neredeyse hiç konuşmuyordu. Primrose delirmişti. Zengin tahtındaki bir insan kozası gibi gözlerini saatlerce boşluğa dikerek bakıyordu. Yunanların kampından Akilus'un kuzeni Aias Telaman'ın intihar ettiğine dair söylentiler geldi. Beni şaşırtmadı. Sessiz yağmurumuzun fısıltısı ölümdü ve ölümün acelesi yoktu. Hiç ses çıkartmadan hepimizi tek tek bekliyordu. Korkmuyordum. Onu arama isteğim de yoktu. Bir gece bana gelecek ve gülümseyecekti ve soğuk ellerinde beni gecenin ötesindeki sessiz topraklara, Hector'ın deniz kıyısında beklediği yere götürecekti. Ölüm benimdi, zaman ise onun diye düşünüyordum. Yağmur sularıyla dolmuş avlardaki revakların altında hayaletler bizimle birlikte yürüyordu. Huzurlu bekleyişimizde dingin bir güven vardı. Bir sabah gözlerimi açtım, canlı ve zindeydim. Solgun bir güneş ışını yüzümü aydınlatıyordu. Denizde veya kumsalda hiç gemi yoktu. Yangından kurtulmuş olan az sayıdakiler ve görünmüyordu. Alt üst olmuş topraklarda geriye yalnızca dalgaların sahile sürüklediği boş kabuklar gibi terk edilmiş Yunan kulübeleri kalmıştı. 29. Uzun kış uykusundan serseme dönmüş hayvanlar gibi ihtiyatla güneşe çıktık. Çürümüş şehir kapıları solgun ışık altında kurumaya başlamıştı. Yüzümüzü güvensiz bir yorgunlukla hasta güneşe çevirdik. Böyle sürüp gidemezdi. Troya Sarayı'nın yaşlıları ve gençlerle birlikte ovayı geçtik. Kadın olarak aralarında yalnızca Kalira ve ben vardık. Sanki artık yürüyemezmişim ve artık benim olmayan bir dünyada yaşamak zorundaymışım gibi güçlü kollarıyla bana destek oluyor. Ben ise onun oldukça iyi tanıdığım bedenine yaslanıyordum. Yanımda sessiz adımlar ve bir hışırtı duydum. Kassandra'ydı. Eli elimin içine doğru kaydı. Mesafeli bir gülümsemeyle onu yanıtladım. Birlikte Yunanların duvarına vardık. Okçuların mezini hemen dışında durduk. Yollar bomboştu. Havayı kesen oklar da yoktu. Yolumuz sadece kapı kanatları kesiyordu. Üstlerini Hector'ın kırıp geçerken bıraktığı izler kazınmıştı. Bekledik. Kalkanı koluna takmış olan aynısı mızrağını sektirerek ilerledi ve onu surların öte yanına fırlattı. Uzun bir tıslama duyuldu ama duvarın diğer tarafına hiçbir haykırış gelmedi. Yalnızca yumuşak ve tok bir düşme sesi duyuldu. Mızrak sanki ıslak toprağın dışı hiçbir şeye çarpmamıştı. Aynısı bu uzun yorgunluğun bir yerlerinde kararsızlığını kaybetmişti. Bir hareketiyle iki adam mühendisleri çağırmak için Troya'ya geri döndü. Kapılar kapalıydı ama kimse onları korumak için parmağını kımıldatmadan açılıverdi. Sessiz ağızlar ardına kadar açıldığında yalnızca ıssız bir boşluğu gözler önüne serdi. Yunan şehrinin sokakları ıssızdı, terk edilmişti. Ne bir köpek ne de bir at vardı. Troyalı askerler her yanı kontrol etmek için dağıldılar. Ancak girdikleri evlerin içinde unutulmuş tek bir paçavra bile bulamadılar. Yalnızca ana meydanda tahtadan yapılmış ziple kaplanmış, tıknaz boynu ve biçimsiz suratlı, tekerlekler üstüne monte edilmiş siyah bir at yükseliyordu. Ayaklarının dibinde rüzgar ve deniz tanrıları için bırakılmış sunular vardı. Ata onun gözleri olmayan ve bir insan başından biraz daha yüksek olan suratına baktık. Tek duyulan ses son ev sırasının ötesindeki denizin hışırtısıydı. Ata baktık. Kendi hüznümüzün bulaşıcı büyüsünden taşlaşmış bir halde orada daha fazla kalabilirdik ama dünya henüz hastalanmamıştı ve bu yüzden bir martı kaba çığlıkla atarak evlerin hemen üstünden geçti. Kendine gelen Aynıs ilerledi. Yerden mızrağını çıkarttı, atın çevresini dolanarak onun yanlarına ve suratına vurdu. Sanki içi doluymuş gibi tok bir ses çıktı. Yuvarlak ve şişkin karnı hiçbir hile saklamıyordu. Göründüğü gibiydi. Eve mutlu bir şekilde dönebilmek için deniz tanrısına adanmış bir sunuydu. Kimse konuşmuyordu. Boğazımızdan yukarı doğru çıkan nefesi andıran bir mırıltı vardı. Ama bunu bir konuşma olarak nitelendirmeye cesaret edemiyorduk. Aynıs ilerledi, çatılmış kaşlarıyla en yakın kulübenin arkasında kayboldu ve sanki bir an için zamanı kırımlar arasında uzak bir dünyaya kaydı. Haykırışın denizin sessizliğini böldü. Yok olmuşlar. Koşarak yanımıza döndü. Yok olmuşlar diye tekrarladı. Gitmişler. Söylediğinin anlaşılması için bir dakika geçmesi gerekti. Bir dakikada uğultunun bağırışlara dönüşmesi için. Evlerin ötesine koşan ve denizin kıyısında duran ilk kişi Paris oldu. Kalira'nın bileğini sıktım. O bana destek olurken ben de kulübelerin kör surlarının ötesine geçtim ve deniz 10 yıllık savaş boyunca hiç olmadığı gibi önüme seriliverdi. Aynısı haklıydı. Hiçbir şey yoktu. Gemileri gelgitlerden koruyan toprak setler yerle bir olmuştu ve sağlam kalan gemilerden geriye hiçbir iz kalmamıştı. Yalnızca tamir edilemeyecek ve yeniden denize indirilemeyecek kadar bozuk olanların sökülmüş omurgaları ortalıktaydı. Dalgalar sahile bazı kalıntılar, tahtalar ve bir halat parçası getirmişti ama savaştan geriye kalanlar çamur, kum ve taş bulutunda boğulmaya çoktan başlamıştı ve Yunanların hareket etmelerinden kısa bir süre sonra geride hiçbir şey kalmamış olacaktı. Etrafıma bakındım, toprağa diz çökmüş bir asker ağlıyordu. Diğerleri ise sadece ellerini tanrılara doğru kaldırmışlardı. Pyramus'un yüzünü gördüm. İçinde tutsak olarak yaşadığı ve benimkine çok benzeyen bir delilik değilse neydi bilmiyorum ama Paris koşarak denize girdi. Sığ suda bir çocuk gibi gülüyor. Elleriyle suları başının arkasına doğru atıyordu. Geceleyin onunla birlikte içen saray muhafızlarından 1, 2, 3 tanesi onu izledi. Kalira kolumu bıraktı. Onun yavaş adımlarla Glaucus'a doğru yöneldiğini gördüm. Onu da silahla donanmış, diğerlerinden farkı yoktu ama Kalira için tek ve benzersizdi. Ayakta durabildiğim ve tek başına kalabildiğim için şaşkın bir halde dikkatle denize bakıyordum. Paris döndü ve gözleri benimkilerle karşılaştı, güldü. Geçmişte kalan günler bir an için geri döndü ve yeniden Sparta'da aşık olduğum o mutlu delikanlı oldu. Sıçrattı sular arasında kıyıya döndü ve bileğimden tutarak beni de kendisiyle birlikte suya sürükledi. Şalımı alıp götüren rüzgar kül ve savaş değil tuz kokuyordu ve Paris'in kahkahasına başka bir ses daha karıştı. Adeta paslanmış yabancı bir sesti ama çınlamasını yeniden kazandığında onu tanıdım. Bu benim kahkahamdı. Bu bendim. Paris'te dans ederken ağır kumlarda sandaletlerimi kaybettim ve hiç umursamadım. Çocukluğumda bile izin verilmediği şekilde suların içine atlayıp zıplıyordum. Başımın üstündeki gökyüzü birdenbire daha da uzak ve hafif olmuştu ve onu örtmek için yalnızca birkaç saydam bulut parçası vardı. Kumsala doğru döndüm. Aynısı oradaydı. Artık miğferi yoktu ve mızrağını indirmişti. Kassandra onun omzuna yaslanmış, gülümsüyordu. 30. Atı duvarların içine kadar bir arabaya bile bağlamadan sürüklediler. Sadece bilek gücüyle onu bir daha kimsenin kapatmayacağı şehir kapılarının ötesine kadar götürdüler. Ulaklar halkı borazanlarla haberdar etmek için sokaklara gönderilmişti. Troya'nın zarar görmüş halkı şehrin yokuşlarında toplandı. Yüzlerinde az önce bizim sahip olduğumuz şaşkın ifadenin aynısı vardı. Atı gördüler ve ulakların doğru söylediğini anladılar. Hayatım boyunca havayı böylesine yırtan bir haykırış duymamıştım. Binlerce gırtlağın coşkusu. Halk yüzbaşlı ve tek sesli bir yılandı. Tanrıların sesi. Troya kurtulmuştu. Artık tahtın yeni varisi Paris'ti. Zafer çığlıkları onun içindi. O an kahramanların mezarları unutulmuş ve benim zayıf yüzüm bir gölge inmişti. Kimleri kaybettiğimizi ve bugünün nelere mal olduğunu unutmayın diye bağırmak istedim. Ancak yaşayanlar sadece yaşayanlara önem verirler ve en kötüsü her zaman ölüler içindir. Troya'nın zaferine sırtımı döndüm ve oradan uzaklaştım. O günü ormanda solan yaprakların üstünde oturarak geçirdim. Ayaklarımı altında toplamış kollarımı uzatmıştım. Parmaklarım toprağı, Hector'ı örten ve Achilles'un da yattığı toprağı yavaşça okşuyordu. Onlar benim ölülerim ve yakınlarımdı. Rüzgar ağaçların yaprakları arasında fısıldıyor ve bunu yavaşça yapıyordu. Ölüm geri çekilmişti ve duyularım gittikçe keskinleşiyordu. Hava uzun zamandır olmadığı kadar güzel kokuyordu. Anılar İda'nın yamaçlarından yavaşça aşağı iniyordu. Hayvanlar ormanda geziniyordu. İnsanlar henüz onların uzak ve yoğun vahşiliklerine bir zarar verememişti. Bilinçsiz ve bağışlayıcı doğanın yavaş akışı içinde ben de yok olup gitmek isterdim ama bana sunabileceği tek avuntu bu yeni okşamaydı ve onu çıplak kollarım üstünde kabul ettim. Akşam olmuştu. Baykuşlar şarkı söylemeye başladıklarında hava kararmıştı. Kurtların ulumaları beni bacaklarımı germeye ve dizlerin üstüne ayağa kalkmaya mecbur etti. Tunimi düzeltirken etrafıma bakındım. Boş orman beni korkutmuyordu. Güneş Troya'nın surları üzerinden batmıştı. Bu son gün batımıydı ama ben bunu bilmiyordum. Patikanın üstündeki adımlarım yavaştı. Geri dönüp baktığımda bir esinti yaprakların yerini değiştirmiş ve topraktaki izlerim silinmişti. Onları yeniden görebildiğimde yıldızlar çok uzaklarda parıldıyordu ve hava soğumuştu. 31. Uyumaya gitmedim ve bu da benim şansım oldu. Bazıları boyunlarına dayanan kılıçla irkilerek uyandı, çoğu ise hiç uyanamadı. Yanan ateşlerin etrafında içtikleri şarap ile sarhoş halde sokaklara yığılarak gözlerini yumdular. Yunanlar onları gafil avladı ve onlar neye uğradıklarını anlamadan işlerini bitirdi. Uykudan ölüme kaydılar ve farkı algılayamadılar. Ateş şehrin alt kısmına hakim olduğunda ben bahçede oturuyordum. Ateşi görünce bunun sayısız kuslama ateşlerinden biri olmadığını anladım. Kül ve yanık etle ağırlaşan havanın kokusunu aldım. Sonra haykırmalar yükseldi. Artık yanılmak mümkün değildi. Kallira! Sesim kuvvetli ve kararlıydı. Yorgunluk geride kalmıştı. Lambaların biri devrildi. Ah şu sarhoşlar diye içeriden cevap verdi. Ama eşikte belirdiğinde yüzündeki dehşeti gördüm. Kallira yıllar süren o savaşta ve onca korkun içine hiç ama hiç bu kadar tereddüt etmemişti. İlerledim. Bacaklarım titremiyordu. Kararlıydım. Onu bileğinden sımsıkı tuttum ve anlat dedim. Bahçenin yarı ışığında göz bebekleri kocamandı ve kapkara birer göle benziyordu. Yutkundum. Sözcükler dudaklarından dökülmeden önce cevabı biliyordum. Yunanlılar. Başını bir kez hızlı hızlı salladı. Döndüler. Surların içindeler. Glaukus'la birlikte garnizondaydım. Prens Aynes bizi uyandırmaya geldi. Kaçmak zorunda kaldım. Askerlerin avlusuna silahlanmaya başladıklarına garnizona doğru baktım ve Aynes'in bu son savunma girişim için onları kalenin kapılarına yığdığını hayal ettim. Bunu Odysseus yaptı dedim. Ona sakince, sanki bilinen bir şeymiş gibi, gemilerle Tenedos burnunun arkasına saklanmış olmalılar. Bunu kontrol etmemiş olmak bizim aptallığımız. Bizim aptallığımız. 10 yıl süren bir savaş, kaybedilen bu şehir, bizim evet bizim, Troyalı Helen. Kaçman gerek Kallira, benimle kalma özgürlüğüne sahip değilsin. Belki gizli kapıyı bilmiyorlardı. Bu taraftan koş. Hatta hayır, önce tapınağa git. Hiç şüphe yok Kassandra biliyordu. Kendi rahibeler için bir kaçış yolu hazırlamış olmalı. Artık alınacak kararlar yoktu. Sadece izlenen adımlar ve tamamlanacak kaderler vardı. Şehir düşmüştü. Menelaos ve kılıcı benim ölümüm olacaktı. Elbette bu merhametli bir ölümdü. Sonum buydu. Geriye onu beklemek kalıyordu. Hector kapının dışına tek başına ve son kez at binmişti. Achilles benim hançerimi yönetmişti. Bir zafer ölümü, bir aşk ölümü. Şimdi benim ölümüm geliyordu. Bu hızlı ve adil bir ölüm olacaktı. Aldatmamın ve kaçışımın bedeli. Sparta'dan ve onun sonsuz sıkıcılığından koparılmış bu 13 yıllık bir hayat. Her şeye sahip olmuştum. Şimdi ise sadece bu ateş vardı. Kallira'nın karanlıkta beni tutan ellerini ayırdım. Hala senin hanımımsam itaat et git. Duraksadı. Bunu onun yüzünde gördüm ama ben de kral kanı taşıyordum. Sesimde krallık otoritesi vardı. Bu yüzden Kallira, kölem, arkadaşım, bütün hayatımın ve diğer tüm hayatlarımın can yoldaşı. Kolumu tutan elini gevşetti ve tanıdığım bir umutsuzlukla elimi öptü. Ölme. Hepimiz öleceğiz. Er ya da geç. Ama şimdi kaç. Bileğimden bir bilezik kaydı, onu avucuna bıraktım, takmadı. Onu olduğundan daha değerli ve narin bir şeymiş gibi tuttu, sonra döndü ama bana bakmaya devam ediyordu. Sanki hala bir şey söyleyeceğimi umuyor ya da bundan korkuyordu ama bunu yapmadı. Sonunda başını çevirdi, adımlarını hızlandırdı ve bahçenin parmaklıklı kapısına vardığında onu öfkeli bir hareketle açtı, sonra dışarı çıktı, kurtulmuştu. Yeniden içeri girip kapıyı dikkatle kapattım, yatağın üstüne oturdum. Dışarıda açık bir gökyüzü vardı ama giderek artan ateşler dumanları ile yıldızları karartıyordu. Troya yanıyordu. tek ve sonsuz bir cenaze ateşiyle ama ölülerin ne bir mezarı ne de küllerin konulabileceği bir kabı vardı. Çıplak taş yerle bir olmuş tahtalar. Tanrılar bizi terk etmişlerdi. Haykırışlar birbirine ayırt edilemeyecek kadar fazlaydı. Yüreğimi dinliyordum. Sakindi. Ölmek üzere olan biri için söylendiği gibi yaşamım gözlerimin önünden geçmedi. Sadece yıkıntılar, gölgeler, seslerin yankıları ve binlercesi arasından yeniden beliren tanıdığım bir yüz. Yürüyüşüm sona ermişti. Ölüm gülümsemeden geliyordu ama artık onun yüzünü hayal edebiliyordum. Hayaletim, ilk sevdiğim geri dönmüştü. Başında olduğu gibi son anda da gölgesi uzun ve koyuydu. Yanıma yatağın üstüne oturdu ve bekledi. Menelos kapıyı kırdığında onu bekliyordum. Saçlarımı çözmüş, giysimi dizlerime indirmiştim. Benim zavallı küçük kocam. Onun kanlı adalet için hiçbir engel yoktu. Kılıcı bekliyordum ve artık insan teninin bronzun karşısında neden zayıf olduğunu biliyordum. Belki de gülümsüyordum. Menelos içeri girdiğinde onunla birlikte arkasında bıraktığı yağmanın dumanı ve hiddeti de göründü. Ve uğursuz bir ışıkla çerçevelenen görüntüsü bir şeytanınkini andırıyordu. Ama tanrılar çağı artık sona ermiş, geriye yalnızca insanlarla onların soysuz işleri kalmıştı. Kucağımda duran ellerimi yatağın üstünde iki yana bıraktım. Artık savunma yok. Menelaus, ödleklerin soyunun nasıl olduğunu hatırlamama yetecek kadar uzun bir zaman yüce insanlarla yaşamıştım. Menelaus bir zamanlar beni dövmüş, hor görmüştü ama ben güçlü ve kötü olmuş, onun özrünü kabul etmemiştim. Şimdi Helen gülümseyerek ölümünü karşılarken ve ona can alma hakkını itirazsız verirken Melos kılıcını yere bıraktı ve dizler üstünde ayaklarıma kapanıp miğferle süslü başını karnıma yasladı. Bir şeyler mırıldanıyordu. Duymak için eğilmem gerekti. Yaptığı tek şey benden af dilemekti. Gülmem gerekirdi ve başka zaman olsa bunu yapardım ama bu kez savaşmaktan ve yorgunluktan yaşlanmış Menelaus'un miğferini çıkarttım. Kir ve ter içinde kalmış başını göğsüme bastırarak salladım. Her şey yolunda, her şey yolunda, yolunda, yolunda. Agamemnon, Odysseus ve Diomedus ile birlikte kapıdan içeri zorla girdiğinde bu kez o gülmeye başladı. Aşağılayarak ve küçümseyerek uzun uzun güldü. Başımı kaldırdım. Kral artık çok genç değildi. Saçları grileşmişti. Üstündeki zırhı şişkin göbeğini zar zor saklıyordu. Artık gençliğimin zalim ve korkulan hükümdarı değildi. Hayır, yalnızca bir ihtiyardı. Alaycı bakışları karşısında başımı eğmedim. Aksine onu daha da yukarıda tutarak gülümsedim. Acımasız gülümsemesi geçti ve o an onların önünde bir daha asla utanmayacağımı anladım. Menelaus'un başını zarifçe uzaklaştırdım. Ayağa kalk. İtaat ettim. Yeniden örtünürken krallar başka tarafa baktılar. Sadece Diomedus gözlerini benden ayırmadı. Miğferine rağmen onu görüyordum. Uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala aynıydı ama bu gece, bu yangında, bu yara izinde, bu sonsuz uğursuzlukta biten yol daha o zamanlar başlamıştı. Yunanların soyu işaretlenmişti ama onlar bunu bilmiyorlardı. Belki de Diomedus bunu tahmin etmişti. O da Achilles, Hector ve benim gibi ölümün gölgesinde yürümüştü. Onu dışarı götür, Diomedus. Onu gemilere götür. Erkek kardeşim sonunda yeniden karısına kavuşacak. Diomedus başıyla onayladı. Agamemnon, Odysseus ve Menelaus çıktılar. Diomedus'la birlikte yoğun karanlıkta yalnız kaldık. Bana bakmadı. Beni kolumdan tuttu. Yaşamıma veda etmek için arkamı dönmedim. Yanıma hiçbir şey almadım. Her şey ateşe aitti. Gerileyen hayaletimin hafif adımlarını duydum. Bu gece değil. Henüz değil. Miğferi sorguçlu savaşçı kapının ötesinde yağmalamada izledim. Dışarıda yangınları ve kıyımları geçerken ölümün ötesinde, Troya'nın dışında da onun peşindeydim. Sarayın merdivenlerinden inerken güçlü elini hissettim. Tenim onu hala tanıyor ve esbere hatırlıyordu. Birlikte sessizce ağlayarak ateşten ve savaştan uzağa deniz kıyısına gittik. 32. Kıyım çoktu ve hepsi birbirinin aynıydı. Kandan doğdular ve kanda boğularak sona erdiler. İnsan etiyle yoğrulmuş toprak, siyah bir çamurdur. Kulelerden atılan yeni doğanların çığlıkları asırlar boyu dinmeyecekti. Ozanlar isterlerse anlatsınlar Troya kıyımını, aynısının çaresiz savunmasını ve son kaçışını. Ben yapamam. Hayır, gözlerinde buna katlanamayacak kadar fazla dehşet var. Aynısı elinde kalan çok az bir avuç savaşçıya geri çekilme emri verdiğinde gördüm. beni fark etmedi, tanımadı ve sağduyusunu verdiği cesaretle arkasını dönerek kaçtı. Gözlerim onu takip etti ama Diamandus koşuyordu ve kısa bir sürede duman aynısı yuttu. İçimde bir kez daha buradan kopma ve kaçıp kurtulma arzusu uyandı ama çok geçti. Yaşlıydım. Kaçmak artık bana göre değildi, aynısı yapabilirdi. Onunla birlikte özgürlüğümün son nefesi de dumanların içinde uçup gitti. Koş Aynıs, koş! Biçim ve anlam kazanan tüm yaşamanın yüzüne vuran karamsarlığı ile koş! Kassandra'yı, biricik aşkını sokakların arasında kaybedeceksin ve seninle birlikte çok az kaçak gelecek. Ama bu kadar da yeterli olacak. Senin kaderin başka Aynıs ve bu kader yıkım ile sona ermeyecek. Oysa biz bu yenilgiye ve bu uzak, kayıtsız gökyüzüne bağlıyız. Diamantus'la birlikte denize vardık, kıyısına oturduk. Miğferini çıkarttı, yüzü çok güzel, acımasız ve eski bir hüzünle doluydu. Benim üzgün, tatlı Diamantus'um, daha o zaman ona karşı çıkmak zorunda olduğumu anlam için en sonunda onu yeniden bulmam gerekiyormuş. Biz bir savaşçı ile bir fahişe, bir zamanlar güçlü olmalıydık ama artık önemi yok. Bu yangın gecesi Troya'nın son gecesiydi. Bu artık benim hedefim, kaderim ve savaşım değildi. Başımı Diamantus'un omzuna yasladım. Artık söylenecek bir şey yoktu. Ellerimiz kenetlendi. Dalgalar ayaklarımıza çarparak dağıldı. Denizin mırıltısı yangının gürültüsünü yuttu ve bir an için başka bir dünyanın varlığına inanmak mümkün oldu. 33. Son şafak tuhaftı, muhteşemdi. Denizden muzaffer bir eda ile yükseldi. Pembe renkli tüller onu bir çerçeve gibi sardı. Altın renkli pembe parmaklı bir şafak. O günün, o savaşın son tanrıçası. Diamandus ayağa kalktı, miğferini aldı. Ona baktım, artık bir yabancıydı. Zamanımız bitmişti. Yerimden kalkmadan dikkatle denize baktım. İlk ışıklarla soluk bir altın renginde parlıyordu. Ve onun görkemini görmek için kimsenin kalmadığını söylemek hiçbir şeye yaramayacaktı. Benim hikayemin sonu. Katılmadığım bir yağmalamadır. Kassandra'nın bedenini ellerimle gömdüm. Sadık bir askerin yardımıyla. Gözleri kapalı, yüzü dingindi. Tek parça elbisesi ve boğazında tek bir kılıç darbesi. Bu son işimdi. Gemiye çıkmamı söylediklerinde itiraz etmedim. Sadece bir kez dönüp arkama baktım. Ve hiçbir şey hissetmedim. Dumanların içinde belirsizleşen Troya hala ayaktaydı. Son söz. Güneş neredeyse battı. Peloponnes hala karanlıkta. Işığın son izleri koyu renkte denizin üstüne geri çekildi. Artık geç oldu. Menelaus'un beni provadan çağırdığını duydum. Akşam yemeği hazır olacak. Başka yemekler, başka şaraplar. Gemi bu gece yine demir atacak. Yolculuk sona erecek. Bu köprünün üstündeki insanlar için savaş, uzak bir andan başka bir şey değil. Yine gözlerimi kapatıyorum. Bu ölgün ışınların okşayışı zayıf bir teselli. Başka bir hayat için artık gücüm yok. Aynamın derinliklerindeki yansıma yalnızca boş bir karanlık olmalı. Ölülerimin anıları etrafımda toplanıyor, toplanıyor ama ses çıkarmıyor. Hayaletlerimin adımlarını tanıyabiliyorum. Troya da bekledi. Artık beklemeyecek. Şimdi zamanı. Onu arkamda hissediyorum ve korkmuyorum. Denizciler bana bakmıyorlar. Geminin yan tarafında tırmandığımda beni görmüyorlar. Tutunduğum çarmıh pürüzü ama bir an sürecek. Canımı yakmayacak. Gözlerimi iyice açıyorum. Güneşle ilgili son anım bu altın renkli ışık. Altımdaki hava atladığımda bana karşı koymuyor ve su soğuk bir okşama ve ağır bir tül gibi başımın üstüne kapanıyor. Bir martıyım, denizdeyim. Ama yeniden çıkacağım. Uçup gideceğim ve kimse beni görmeyecek. Bu ölüm canımı yakmıyor, beni korkutmuyor. Onun rengi olan suyun içinde bakışlarını yeniden görüyorum. Tuz gözümü yaksa da açık tuttuğum gözlerimle gülümsüyorum. Ama buna değer. İşte karşımda. Benim yakılan sevgilim beni almak için geri döndü. Hala bir çocuğum, ona ihtiyacım var. Artık gözlerimi kapatabilirim. Artık bitti. Başımın üstünde ve suyun ötesine gördüğüm son ışık ateşten bir ok. Kitabın sonu. 7 Ağustos 2012, sayfa 238.